Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz tulumbacılardan konuşalım istiyoruz. Biraz geçmişe gidelim. Şimdi modern itfaiye teşkilatının temelini teşkil eden, sadece İstanbul değil belki Anadolu'dan da esintiler getireceğimiz eski hayatın en büyük yıkımlarından biri, yangının önleyicileri ya da en azından yayılmasının engelleyicileri.
Evet, yangın eski hayatımızın en büyük afetlerinden, üç büyük afetinden bir tanesi. Biri zelzele, biri yangın, biri sel. Bunlar Osmanlı şehir hayatında bilhassa, köylerde de var ama esas şehir hayatında hayatı ciddi bir şekilde tesir eden afetler.
Hı hı.
Bunlardan zelzele arızi bir afet. Yani insanların kurtulması biraz daha zor. Çünkü öyle bir zamanda gelir ki yani ancak kaçan kurtulur. Ama yangın biraz daha kendini haber veriyor. Yani en azından mahallenizde yangın başlıyor. Bitişik nizam evleri olduğu için size de onun geleceğini tahmin ediyorsunuz.
Ne büyük bir üzüntü ama değil mi? Bir şey de yapamıyorsunuz.
Yapamıyorsunuz. Mani olmanız mümkün değil. Yakın zamanda bir roman okudum ben. Cumba'dan Rumba'ya diye Peyami Safa'nın. Yıllar önce çok evvelden okumuş. Filmi de seyretmiştim. Geçen elime geldi gene yaz münasebetiyle. Orada da aynı hadise işleniyor. Karagümrük'te. Deli Cemil'e ahşaptan bir evleri var. Evden bizar olmuş kız. Çünkü biliyorsunuz ahşap ev eskidiği zaman, daha doğrusu bütün evler öyle. Yani betonarme kargir evde öyle, devamlı bakım istiyor. Oturulmadığı zaman en muazzam ev bile 2-3 senede harabeye dönüyor. Ahşap ev biraz daha fazla istiyor. Ahşapların aktarılması, işte yarıkların giderilmesi. Bunlar fakirler, yapamamışlar bunu. Kız artık bezmiş. Mahallede biraz onun jandarına göre pespaye geliyor. Evi yakıp da kurtulmayı düşünüyor. Çünkü evleri sigortalı. Yangın sigortası var.
O zaman.
O zamandan. Biz diyor, babam diyor, benim diyor biraz eline para geçince burayı sigortalı yaptırdı. Diğerlerinin sigortası da yok diyor. Korkuyorum diyor, şimdi ben evi yakarsam diyor.
Diğerleri?
Onlar da yanacak yazık diyor. Bu ne gaddarlık diyor. Ah ya Rabbi diyor, şu evi bir yaksam kurtulsam. Neyse, sonunda onu yakmasına ihtiyaç kalmadı. Karagümrük'te çıkan bir yangınla onların evleri de dahil olmak üzere o mahalle tamamen yandı. Fakat sonra işte Deli Cemil'e, cerbezesiyle, temiz kalpliyle diyelim, bir zenginlerden yardım toplayıp mahallenin yüzünü güldürdü. Orada canlı bir şekilde yangının nasıl cereyan ettiği, yangından insanların nasıl bir tesir olduğunu güzel anlatıyor. Vaktiyle İstanbul'da ahşap ev çoktu. Daha önce bunu anlatmıştık. Zelzele mıntıkası olduğu için İstanbul taş kargir mimariye izin verilmiyor.
İkisinden birini seçmişler galiba,
yani
değil
mi? Taş mimari mi, ahşap mı? Şimdi iki sebebi var. Birincisi biraz evvel anlattığım gibi zelzele arızi bir anda vurur adamı, çöktü mü insanı öldürür. Ama yangın sonradan ortaya çıktığı için daha doğrusu öbürü semavi, bu arizi, insanlar kaçabilirler, en azından kurtulabilirler, tedbir alabilirler.
Evet.
Onun için ahşabı tercih etmişler. İkinci bir sebep de İstanbul yakınlarında taş ocağı az ama ahşap imkanları çok. Şimdi tabii diyeceksiniz, nerede var? İstanbul'un etrafı ormanlarla dolu. İstanbul ormanları açarak ve denizi doldurarak teşekkür etmiş bir şehirdir. Neredeyse yarısı eski ormanlar ve denizdir. Bir de tabii Kastamonu, Zonguldak, Bolu civarının ormanları o zaman.
Bir de ağacı taşımak daha kolay
daha
yani
kolay.
Değil mi? Taşı taşımak.
Nehir vasıtası, Sakarya Nehri vasıtasıyla bile geliyor ama taş daha zor. Şimdi yangın bir afet. Yani bir de tabii göç derler. İki göç bir yangına bedeldir. Taşınmak yani ve hicret etmek. Yangın İstanbul'un korkulu rüyası. Çünkü biraz evvel de arz ettiğim gibi gerek mimari, jeopolitik, jeolojik ihtiyaçlar sebebiyle, tabii sebeplerle ahşap mimari kullanılmış. İkincisi de İstanbul küçük bir arazi, çok dardır yani. Zaten İstanbul'un bütün problemleri hemen hemen, ulaşım, hava kirliliği, aklınıza ne geliyorsa hepsi imar, kaçak, hepsi bu İstanbul'un dar bir mıntıkada olmasından kaynaklanıyor. Kuzeyi orman, altı deniz. Nereye gidecek? Yayılması lazım. Yayıldığı zaman da İstanbul düz bir yer değil. Paris gibi, Londra gibi bir yer değil. Çok engebeli. Öyle olunca da bunun yolu, metro, hiçbir altyapısı neredeyse çok zor, imkansız gibi oluyor. Bu problem de onunla alakalı. Suriçi zaten İstanbul'dur biliyorsunuz. İstanbul dediğimiz zaman biz dört belde anlıyoruz. Suriçi, nefsi İstanbul, hakiki İstanbul, Galata, bugünkü Beyoğlu ve Galata'nın olduğu yer, diğer yerler yok. Karşıda Üsküdar ve Eyüp. Bunun dışında küçük küçük köyler. Beşiktaş, Ortaköy, Sarıyer, Beykoz, Beyler, bunlar küçük küçük köyler, böyle düşününce. Yani İstanbul nüfusu zaten 500 binden fazla değil, sabit tutuluyor. Buna rağmen yer dar, binalar bitişik nizam. Küçücük bir bahçeleri var ama evlerin hepsi bitişik. Binaenaleyh yangın tehlikesinde de bir bina tutuştuğu zaman o binanın yanında ona bitişik olanlar iskambil kağıdının devrilmesi gibi mutlaka ve mutlaka yanarlar.
Etkileniyor.
Yetmez. Arada açıklık bile olsa konaklar, köşkler düşünün.
Bahçeleri mesela.
Bahçeleri. İstanbul'un lodosu çok meşhur olduğu için bu lodos vurduğu zaman yangını hiç aklınıza hayalinize getirmeyecek yerlere götürebilir. Siz yangın çıkmış, oh çok şükür bizden uzak dersiniz. 5 dakika sonra bakarsınız eviniz tutuşmuş.
Rüzgar getiriyor rüzgar yani getiriyor. Değil mi? Çatıya evet. Bir görünmeyen bir yere geliveriyor.
Kılıcım uçuyor veya bir anda bakıyorsunuz ki. Tabii bunun için bir takım tedbirler alınıyor önceden. Nedir o tedbirler? Lodos duvarları. Lodosa karşı tabii bu bahçeli evler için mevzubahis. Yani
büyük köşkler için
lodos duvarı yaparlar. Hala bazı eski köşklerde bakımsız, çirkin, landuha bir duvar vardır. Lodos tarafında, güney tarafında. İşte o lodos duvarıdır. Yanda yangın çıkarsa o lodos duvarı bir miktar engellesin diye düşünülmüş. İkincisi evlerde sarnıçlar var. Küçük evlerde de büyük evlerde de. Bu sarnıçlar en azından yangın çıktığı zaman evi ıslatmak ve evin bahçesindeki ağaçları ıslatmak için kullanılıyor. Yangını söndürmek için değil. Çünkü zaten o sarnıçtan yangın anında istifade edemezsiniz. Yangın tabii. Başlayınca hemen eğer tulumbanız varsa, tulumba değilse kovalarla bir şekilde evi baştan aşağı ıslatıyorsunuz. Ağaçları ıslatıyorsunuz. Bir miktar yangına mani oluyor. Evet. En azından yansa bile çok esaslı nemini arttırarak evin yanma şiddetini düşürüyor. Ben böyle bir yangın gördüm Taşla'da. Yani yanarken itfaiye karşıdaki evleri suya tuttular.
Evet, ben de görmüştüm.
Asgari yandılar. Yine ama asgari zararla kurtuldular. Ama
bizim
yanan
de
ev yandı.
Çaprazımızda bir ev yanmıştı. Onun yanındaki evi itfaiye sürekli ıslatarak oraya geçmesini engellemişti.
Şimdi efendim ahşap ev yandığı zaman ahşap evin geçme çivileri büyük büyük. Onlar birer ok gibi etrafa yayılır. Çat, çat, çat. Fatih'te bir ev yandı. Eski bir ahşap ev. Karşısındaki bütün evlerin çaprazında yanında camları kırıldı. Ve o ileri bir kadına
ok ahşap gibi,
ok gibi gidiyor böyle pat bir anda. Korkunç da bir sesi var. Yani
kurşun gibi.
Kurşun gibi çarpıyor. İnsanı öldürür. Zaten evleri falan boşalttılar. Etraftaki evleri. Camlar hep indi aşağıya o şeylerden.
Demek ki böyle durumlarda seyretmemek de lazım. Bu da bir başka tedbir.
Zaten bizim bu halkın başına gelenler hep ondan. Yangın, deprem, kaza bunlar seyredilmez. Kavga. Buradan kaçmak lazımdır.
Ama tam tersi.
Bizde severle trafik tıkanır hatta. Kazaya bakacağım diye. Yapacağınız bir şey
sorarsınız,
var mı?
Sorarsınız öbür şeritte kaza var. Peki burada niye yavaşlıyor trafik seyredenler?
Bu bizim millet hususiyetimiz. İşi gücü olmayanların mesela bir cenaze defninde de öyledir. Siz belki çok şahit olmamışsınız ama biz daha çünkü hanımların çok fazla cenazede bulunması adet değildir. Şimdi cenaze defni zaten da İstanbul gibi bir yerde daracık bir mıntıkada mezarlığın arasına oluyor. İnanın işi olan onu herkes oraya böyle bir bakarlar.
Niye görecek?
Siz niçin oradasınız? Definle meşgul olan 4-5 kişi onunla meşgul olur. Dinimizin icabı da zaten bir kenarda oturup çömelip, hadi ayakta da durmak mekruhtur Hristiyanlara benzememek için, oturup dua etmektir. Siz niye bakıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ne göreceksiniz? Uzaktan zaten görmek yetmiyor mu? Zaten muazzam bir hadise ölüm yani. Yanında görsen olacak.
Bir de hani mezara konuluşunu görüp de ders alıyor olsa o insanlar deseniz
yani bir de ayıptır yani ölünün olmadık hali olur. Efendim kirlenir kefeni bir de kadın cenazesi olur bir şey açılır. Yani niçin bakıyorsunuz siz yani bir densizler oturun bir tarafta. Bu bizim milletimizde bu var. Faydası olmayacaksa yaklaşmamak lazım. Kalabalık da çünkü bazen şeyi arttırır. Müsibetin derecesini arttırır. Bu yangın içinde caridir. Yangında bulunanların yanma veya başına bir iş gelme işi tehlike. Bir de bu yangını söndürmek isteyenlerin hareket kabiliyetini tahdit ediyor.
Aynen öyle. Asıl önemli problem.
İtfaiyeciler
söndürmekle mi uğraşsın?
Çekilmiyorlar da. Evet, yani neredeyse itfaiyeciyi kovacaklar. Şimdi İstanbul'da böyle tedbirler alınmış. Ama bu tabii kafi miktarda değil. Bir başka tedbir var. Yangın zaten tevekkülle kabullenilir. Yani yangın geldi mi zaten eviniz yanacaktır, o gitmiş olsun. Ancak ne kurtarabiliriz? Eşya.
Hani o şey dediğimiz yükte hafif, pahada ağır.
Pahada ağır, evet. İşte bunun da bir tedbiri var. Eski evlerde zaten çok fazla eşya yok. Yani yandığı zaman öyle gözyaşı dökeceğiniz eşya elbette vardır, olmaz mı? Malcanın yongası ama.
Kız çeyizi en fazla o üzer galiba.
Şimdi insanları. Kızın çeyizi üzer, o da yapılır. En çok üzülecek olunan şeyler bir, eski kitap, evrak gibi şeyler ki bunlar. Hatta ben bazı hatıralarda okudum. Evi yanarken oturmuş ağlıyormuş kitaplarına. Ev yapılır. Eşyalar alınır ama kitapları bir daha. Eski zamanda.
Hele eski zamanda.
Çoğu
şimdi belki bulmak
gene kolay. Çok hususi kütüphaneler böyle yok olmuştur. Ama mesela Osmanlılar resmi kütüphanelerde tedbir almışlar. Bütün kütüphanelerin binaları yangına mukavemetli yapılmıştı. Bakın hiçbir yer değil. Cami, saray değil. Kütüphaneler yangına mukavemetli. Dikkatinizi çekerse bakarsınız hususi kütüphane olarak yapılmış binaların pencereleri yukarıdadır. Altta pencereleri yoktur. Yukarıdaki pencere hafif eğimlidir. Hem salonu aydınlatır hem yangının ulaşmasını engeller. Pancur adeti yok İstanbul'da. Olanlar da ahşaptır fakat kütüphane pancurları demirdir. İçeride ve dışarıda pancurlar vardır. Yangın başladığı zaman mahallede kütüphane eminleri, hafız-ı kütüpler, hazinler ellerinde yüksek uzun sopalarla o pencerelerin demir pancurlarını kapatırlar ve sürgülerler. Böylece yangının pencereden girmesine
zaten girebilecek olurlar. Çok fazla bir yer, yok. Diğeri taş
zaten
bina.
Zaten çok kalın duvarlardan inşa edilmiştir kütüphaneler. Ve mesela Yenikapı Mevlevihanesi yandığı zaman kütüphanesi yanmadı. Mevlevihanede eser kalmadı. 3 kitap yandı. O gece şeyh onu okumak üzere almış. Onun odasında yandı. Kütüphanedekiler yanmadı. Pek çok kitap bu sayede kurtulmuştur. Ama başka sebeplerle ziyan olanlar var. Ama hususi kütüphanelerdeki kitapların çoğu eski İstanbul'un yangınlarında.
Aslında eski insanları anlamak için. Hani şimdi bize eleştiriyorlar ya bilgiye değer vermeyen insanlar diye. Aslında sadece bu detaya bakmak bile gerçeğin öyle olmadığını gösteriyor.
Ben eski yangın yaşamış insanlardan hep gözyaşını bu işler için. Yani eski evraklarımız gitti. Aileyle alakalı vesikalarımız gitti. Kitaplarımız gitti. Bunlara ağladıklarını çok bilirim. Pek çok ilim adamının eserleri yanmış gitmiş mesela. Mesela teracim biyografilerde okuyoruz. Şu eserleri olduğu fakat filanca yangında yandığı adam yaşarsa onları tekrar yazıyor ama
ne kadarını
yazabilir, ömür vermesini toplamasını. Şimdi ben yazdığım kitabı bana tekrar yaz desin bakmadan yazamam. O zaman okumuşum, unutmuşum. Öyle
bir
şeyler
program
var.
Yapıyoruz. Evet. Aynısı hiçbir zaman
olamaz,
tekrar olmuyor.
Olamaz. Yani bildiğinizi anlatsanız yine aynı olması mümkün değil. Çünkü insanın her an kafasından geçen ve o anda öğrenip de aklında kalıp sonra unuttuğu çok şey olabilir. Onun için yangın hakikaten bizim gerek milli hafızamıza gerek kültür hafızamıza çok zarar vermiş bir afettir. Yani zelzele bile bu kadar değil. Zelzele maddi zarar çok veriyor. Ama yangınların çok büyük zararı olmuştur. Bu inkar edilmez bir keyfiyet ama yapacak bir şey yok. Bütün dünyada böyle ama bizde daha çok mimari hususiyetler itibariyle ve bilhassa İstanbul, Bursa gibi eski şehirler, Edirne gibi şey böyle yanmışlar. Ve bu yangınlarda pek çok şey ziyan olmuş. Şimdi bu baştan alınan tedbirler. Bir tedbir daha var onu da söyledikten sonra yangını nasıl söndürdü ona geçelim. Her evde bir yangın sandığı bulunur. Bu demirden bir küçük mahfazadır. Ailenin vaziyetine ve içine koyacaklarına göre büyür veya küçülür. Bunun içine aile şeceresi, tapu senetleri, varsa paralar, altınlar, mücevherler konur.
Şimdiki İttihaf, kasalar gibi.
Kasa gibi. Yangın çıktığı zaman İstanbullu gayet mütevekkil bir şekilde evinin yanacağını anlayınca girer. Yangın kutusunu alır, mütevekkilane bir şekilde evinden çıkar. Ondan sonra ne kurtarsa kar. Kurtarsanız nereye yiyeceksiniz? Yani yangındaki
mevsimine göre aslında.
Kar, kış. Umumiyetle biliyorsunuz yaz başı ve kışın yangınlar çok çıkar. Kışın mangalda, yazın patlıcan kızartmada.
Evet, bunu ilk duyduğumda sizden çok şaşırmıştım.
Patlıcan mevsimi geldi. Hanımlar dikkat, gazetelerde ilan olur o zaman. Oo.
Bir de kediler galiba kışın.
Kediler çok müfsit hayvanlardır. Fare, Hazreti Peygamber'in sözü var aleyhisselam diyor ki aman gece yanmış mum kandili bırakmayın. O fasık var ya o fasık. Fasık küt yani yaramaz hayvan fare gezer, devirir, yanar ev. Çok olmuş bu. Onun için gece mum ışıklarının söndürülmesi tavsiye edilir. Ne olacağı belli olmaz. İnsan
ateştir sonuçta
ateş.
Değil mi?
Yani ben şimdi bile fişleri kapatırım mesela gece yatarken veya çekerim. Ne olur ne olmaz. Elektrikte bir nevi ateş. Kontrol edene kadar iş işten geçer. İnsan uyanır, boş bulunur, devirir. Her şey olabilir.
Evet.
Bu da kedilerin mangalı devirmesi, lambayı devirmesiyle de çok yangın çıkmıştır. Tütün müptelaları, tütün içiyor, tütün keyif verici madde. Şimdiki bir sigara değil biliyorsunuz çubukta. Uyuyakalıyor, çubuk devriliyor. Devrilince yerdeki halı hasır, arkasından her şey.
Üstünü başında çok yakan var böyle.
Üstü başı yanar, kendi yanar. Meşhur Fatih yangını Sultan Murat zamanında bundan çıktı da onun üzerine Sultan Murat tütün içmeyi yasakladı ve ağır cezalar getirdi. Hmm. Sebebi budur. Şimdi yangının çıkışını önlemek mümkün değil ama dediğim gibi yangın torbasıyla. İşte arkasından kızınız çeyizi zaten sandıktadır. O dışarı çıkarılır. Ve mevsime göre zaruri eşya. Kışsa bir döşek çıkarılır mesela. Yorgan çıkarılır.
Giyilebilecek bir şey.
Zaruri eşyalar çıkarılır. Ama buna alışıktır İstanbullu. her zaman müteyakkızdır, uyanıktır.
Şimdiki deprem çantaları gibi galiba. Gibi.
Evet, aynen öyle. Bunları ben gördüm. Deprem yangın kutusu gördüm. Yuvarlak olanı gördüm. Yassı olanı gördüm. Kutu şeklinde olanı gördüm. Eski şeyden, demirden yapılmış. Çok sanat şeysi yok tabii.
Tabii yani, kilitleniyor ya da kapanıyor.
Asma mandalı kilidi var veya mandalı var. Onu alıp dışarı çıkıyor. Şimdi yangın böyle çok olunca da bunun söndürülmesi de bir mesele. Tabii dünyanın hiçbir yerinde muntazam itfaiye teşkilatı yok. İtfaiye gönüllü bir söndürme hizmetidir. Bunun içinde devlet de olur, halk da olur. İstanbul yangınları çok ehemmiyet verildiği için padişah bazen, mutlaka sadrazam yangına inerdi. Gecenin hangi saatinde ve nerede olursa olsun. Yangın o zaman Galata Kulesi, sonra Bayezid Kulesi yapılınca Bayezid Kulesi, iki kuleden ilan edilir. Kuleden ilanla hangi semtte yangın olduğu anlaşılır. Gösterdikleri flamalarla, ışıklarla, hı hı, yangının hangi semtte olduğu bilinir. İstanbul'da bu işi, yangın söndürmeyi hobi edinmiş işgüzarlar vardır. Biz bunlara tulumbacılar diyoruz. İlk zaman tulumbacıları bu işi fahri olarak yapmışlardır. Bu bir şövalyeliktir. İstanbul'un her yerinde kalem katibi, ayakkabı esnafı, imam, kayıkçı, ne olursa olsun, şimdi nasıl hani spor salonları bir sporla meşgul, o zaman da tulumbacı olanlar var. Yangın duyulduğu zaman bunlar evlerine yakınlığına göre hemen, bunlar zaten organizedir, her mahallenin köşklü derler bunlara, hemen organize olurlar, hafif kıyafetler giyerler.
Rahat hareket edebilecek.
Don, gömlek, don dediğim ince uzun yere kadar gelen iç çamaşırı, üstte de kısa kollu fanila, çünkü fazla elbise tehlikeli biliyorsunuz. Bundan beraber baldırı çıplak bir şekilde koşarlar yangını söndürmeye. Bunların yangın söndürmede kullandıkları bir alet var. Bu alete tulumba diyoruz. Tulumba biliyorsunuz böyle kol kuvvetiyle bir şeyi, suyu, sıvıyı bir yere aktarmaktır. Tulumba tatlısı da onun için. Biliyorsunuz böyle sıkarak o hamuru bir yere aktarıyorsunuz. Su kuyularından tulumba vasıtasıyla su çekilir. Burada da böyle kolu indirip kaldırıyorsunuz. Kutunun içindeki, o haznenin içindeki suyu, hortum, aynı şimdiki hortum usulü, püskürtüyor,
basınç oluşturuyor,
teşkil ediyor. Mahalledeki çeşmelerden su dolduruluyor buna ve bu yangını söndürmekten ziyade dediğim gibi diğer evleri korumaya yarıyor. Yangın çıktığı zaman bu tulumbacılar bir yandan etraf evleri ve o evi suyla söndürmeye çalışıyorlar. Bir yandan eve girip evi yıkmaya çalışıyorlar. Hemen o tulumbacılar yangın daha yukarıya sirayet etmeden, yukarı sirayetimiz yapacak bir şey yok. Hemen yukarı çıkıp çatıyı çökertirler. Çakı çöktüğü zaman ev söner.
Yani havayla temasını kesiyor.
Kestikleri zaman ev çöker ama eşyalar kurtulur olabildiği kadar. Hı hı. Zaten herkes çıkmıştır önceden. Karşıda hazin hazin evlerinin yanışını seyrediyorlardır. Gitmedilerse eğer bir konu komşuya veya akrabaya. Şimdi burada tulumbacılar hem evi söndürmekte, hem evi yıkmakta işe yararlar, hem de evin eşyasını kurtarmakta. Yangın daha sirayet etmemiş evlerde eğer ihtiyaç fazlası kişi varsa, nefer, onlar evlere girerek evin zaruri eşyalarını dışarı çıkarırlar. Hı-hı. Ne çıkaracağını nereden bilir? Her evin ne çıkarılacağını tulumbacıların da artık bu profesyonel neredeyse işi olmuş. Bunu fahri olarak yaparlar. Bahşişe de hayır demezler.
Yani aslında hiçbir yerden aldıkları bir maaş yok.
Yok, hayır yok.
Ama evini olarak kurtardınız birinin diyelim. O çıkarttıktan
hem
sonra
hem hobi, eğlence, adrenalin şimdiki tabirle bunun için yapıyorlar. Hem eski İstanbullular böyle başkalarına faydalı olmaktan dolayı bir temiz bir gurur duyarlar yani. İyilik yapmak insanda hakikaten bir,
gerçekten yardıma çok ihtiyaç duyulan bir andan bahsediyorsunuz.
Evet, o zaman karşılığında elbette bunlar zamanlarını verdiler. Bazen hayatlarını tehlikeye attılar. Karşılığında afet sahipleri de bunlara canı gönülden yardım eder. İmkanları nispetinde bunlara bahşiş verirler. Şimdi bu tulumbacılar daha sonra teşkilatlandılar. Bu işi resmi yapanlar oldu. Ne zaman? 17. asır, işte meşhur Cibali yangını, arkasından Galata yangını, bunlar İstanbul'u yaktı. En son Lale Devri'nde, evlere tedbirler alındı ama Lale Devri'nde çok büyük bir yangın oldu, Fatih yangını. Bunun üzerine 4000 ev yandı. Bunun üzerine Lale Devri zaten biliyorsunuz Osmanlı Devri'nin en parlak devri, bir tulumba teşkilatı kurdu, resmi bir tulumba teşkilatı. Her mahallede artık bu işle meşgul olan insanlar var. Davut Ağa adında, Davut Gökçek Ağa adında bir muhtedi olduğu söyleniyor. Yani ecnebi, Macar asıllı olduğu söyleniyor. Bu başına getiriyor bu teşkilatın. Sistematiktir artık. Her şey usulüne bağlanmış. Evler için bir nizamname getirilmiş. İşte evler şu kadar yüksekte yapılacak. Doğuş yanına şu duvar yapılacak. Altı taş olacak. Şöyle sarnıcı olacak. Bir nizamname öteden beri var ama demek ki savsaklanmış. 17. asırdan itibaren bunun 1660 yangınından sonra daha sıkı takip ettiğini görüyoruz. Tabii bu tulumbacılık biraz İptidai bir iş. Sultan Hamit bir Polonyalı mütehassıs Wyszyński Paşa'ya vazife veriyor. Diyor ki sen gel bizde bir modern itfaiye teşkilatı kur. Wyszyński Paşa bir itfaiye teşkilatı kurmuştur. Bugünkü itfaiye teşkilatının işte o esasıdır. Nüvesi tulumbacılardır ama o teşkilat Sultanahmet'ten beri devam ediyor. Bunların kamyonları var, at arabalı tulumbaları var. Her mahallede belli yerlerde bunlar konuyor. Belli yerlere yangın muslukları yapılmış, sarnıçlar yapılmış. Ve Sultanahmet devrinden itibaren artık İstanbul yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bu itfaiye teşkilatı sayesinde. Türkiye'de en iyi işleyen müesseselerden bir tanesi vaktiyle posta. Bir tanesi de bu itfaiye teşkilatıydı ki iyi işlemesi beklenmeyen iki teşkilattır. Nedense temelleri sağlam atıldığı için veya halkla birebir teması olduğu için posta ve itfaiye teşkilatı da Osmanlı'dan beri
şu anda da aslında
şu anda
da değil
en
mi?
İyi işleyen müesseselerden bir tanesidir.
Şimdi de bizim hem kendi evlerimize tedbir almak hem de olası bir durumda yardıma ihtiyacı olanları düşünerek işte aracımızı park ettiğimiz yerden aslında evimizdeki sorumluluğa kadar her şeyi üstlenmemiz gerekiyor.
Hasta tedavi olmak marifet değil, hasta olmamak marifet. Yangını söndürmek marifet değil, yangına sebebiyet vermemek. Onun için insan aklı başında olacak, tedbirli olacak. İnsanda akıl var zaten. Gereken bütün tedbir, düşünceli olacak, ince düşünceli olacak. Hı hı. Kendini de başkasını da düşünecek. Çünkü yangından şu anda efendim evlerimiz betonarme, artık her şey çok gelişti. Hayır öyle değil. Şimdiki yangın tehlikeleri eskiden çok daha fazla. Şimdi yangından ölenler Allah alem eskiden ölenlerden daha fazladır.
Tabii.
Çünkü evler, binalar, kurtulma imkanları çok daha mahdut eskiye göre.
Yüksek binalar her şeyden önce tahliye imkanı.
Elektrik kontağı dediğiniz zaman koca bir binayı yakıyor. Eskiden yani kolay değil. Onun için çok daha dikkatli olmak evet. lazım. Bu hususta emek verenlere de bilhassa itfaiyecilere de minnet duyuyoruz.
Evet,
yani az bir
teşekkür
kolay
ediyoruz.
Bir iş değil.
Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.